Ayrım 7. Ölmesi Gereken Kız, David Lagercrantz, sayfa 89. Mikhail Katrin Lindos'la tokalaştı. Katrin'in tutuşu güçlüydü fakat gözlerini kaçırdı. Düğmeleri boğazına kadar iliklenmiş, beyaz bir bluz, açık mavi bir ceket ve etek giymiş, omuzuna da kareli İskoç şalı atmıştı. Ayakkabıları yüksek topukluydu. Saçlarını başının üzerinde toplamıştı. Dar kıyafeti vücudunun bütün hatlarını ortaya koysa da İngiliz okulu mürebbiyelerine benziyordu. Herhalde büroda yalnızdı. Panoda Uluslararası Para Fonu'nun başkanı Christine Lagarde ile görüşürken çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Anne kız gibi duruyorlardı. "Çok güzel," dedi Mikhail fotoğrafı işaret ederek. Katrin yorum yapmadı. Masasının arka tarafındaki kanepeyi işaret ederek oturmasını rica etti. Mikhail'in karşısındaki koltuğa dimdik oturdu, bacak bacak üstüne attı. Mikhail kadını tebaasını lütfen huzura kabul eden bir kraliçeye benzetti. "Beni kabul ettiğin için teşekkür ederim," dedi.
"Rica ederim."
Katrin Mikhail'i şüpheyle süzdü. Mikhail bir an "bana bu kadar gıcık olmanız nedeni ne?" diye sormak istedi, vazgeçti. "Seninle ilgili bir şey yazmayacağım, rahat ol," dedi.
"İstediğini yazabilirsin."
"Tamam, bunu aklımda tutacağım." Mikhail gülümsedi, Katrin gülümsemedi. "Aslında izinliyim," dedi Mikhail.
"Ne güzel."
"Gerçekten güzel." Mikhail sebebini bilemese de Katrin'i kışkırtma arzusuna kapıldı. "Şu dilenciyle ilgilenmemin nedeni bu. Birkaç gün önce cesedi bulunmuş, cebinden çıkan kağıtta telefon numaran varmış."
Dedi Katrin.
"Adam ölmüş diyorum, kadının kılı kıpırdamıyor," diye geçirdi içinden Mikhail. "Sanırım anlatmak istediği bir şey vardı. Bu nedenle sana neler dediğini merak ettim."
"Pek bir şey demedi. Daha çok bağırdı. Bir değneği sallayarak ödümü koparttı."
"Ne diyerek bağırdı?"
"Malum saçmalıklar."
"Nedir bu malum saçmalıklar?"
"Johannes Forsell'in karanlık biri olduğu gibi şeyler."
"Bunları mı bağırdı?"
"En azından Forsell'le ilgili bir şeyler söyledi. İşin doğrusu elinden kurtulmaktan başka bir şey düşünmedim. Kolumu tuttu, tehditkardı. Affedersin ama böylesi bir durumda sükunetimi koruyarak komplo teorileri dinleyemezdim."
"Anlıyorum, gerçekten anlıyorum," dedi Mikhail. Hayal kırıklığına uğramıştı. Savunma Bakanı hakkında abuk sabuk şeyler söylendiğini duymuştu. Trollerin sevdiği bir konuydu. Gittikçe daha vahim bir hal alıyordu. Forsell'in sübyancılara hizmet veren bir pizza dükkanı işlettiğini söylenmesi an meselesiydi. Bu nefret kampanyasının ardında aşırı sağcılara ve yabancı düşmanlarına karşı sarsılmaz tutumu, Rusya'nın gittikçe daha saldırganlaşan politikasından duyduğu endişeyi açıkça dillendirmesi, biraz da kişiliği vardı. Zengindi, iyi eğitim almıştı, vücudu biçimliydi, maraton koşucusu ve kanal yüzücüsüydü. Bazen kusursuz, biraz da üstün insan havaları takınır gibiydi, bu da insanları sinirlendiriyordu. Ama Mikhail adamı seviyordu. Zantam'da arada bir karşılaşır, hal hatır sorarlardı. Mikhail mesleğine ihanet etmemiş, Forsell'in borsanın çöküşünden büyük paralar kazandığı, hatta bu çöküşe katkı sağladığına dair inatla tekrarlanıp duran iddiaları da araştırmıştı. İddiaları kanıtlayacak bir şey bulamamıştı. Forsell'in paraları fon şirketleri tarafından yönetiliyordu. Ne borsanın çöküşünden önce ne de çöküşü sırasında bir iş yapmıştı. Borsanın çakılması ekonomik durumunu güçlendirmemişti. Hükümetin en çok nefret edilen bakanıydı. Mikhail'in bulabildiği tek neden, İsveç Askeri İstihbarat ve Güvenlik Servisi MUST ve İsveç Kamu Güvenlik Teşkilatı MSB'nin ödeneklerini araştırmasıydı. Ancak olup bitenler düşünüldüğünde bu artışlarda hiçbir tuhaflık yoktu.
"Ağızdan çıkan her yalanla uğraşmaya tahammülüm yok," dedi Katrin.
"Benim de yok."
"Bak, bir şeyde anlaştık."
Mikhail sinirlendi. "Tamam, değnek sallayıp bağıran biriyle konuşmak o kadar kolay değil, bunu anlarım."
"Ama ne yüce gönüllüsün."
"Ama bazen saçmalıkları da dinlemek gerektiğine inanırım. İçlerinde gerçeklik kırıntısı olabilir."
"Bana meslek dersi mi veriyorsun?"
Mikhail kadının üslubuna çıldırdı. Onun bu havasını almayı gittikçe daha fazla istiyordu. "Biliyor musun," dedi, "sesini kimseye duyuramamak çıldırtır insanı, kafayı yer."
"Ne?"
"Yıllarca hesaba katılmamak tüketir insanı."
"Yani bu adam benim gibiler dinlemedi diye mi evsiz kalıp kafayı yedi?"
Öyle demedim.
Bana öyle geldi.
Affedersin.
Teşekkür ederim. Senin de kolay bir hayat geçirmediğini duydum. Bunun konuyla ne alakası var?
Sanırım yok.
İyi o zaman, ziyaretin için teşekkür ederim, dedi Katrin.
Tanrım diye söylendi Mikael. Neyin var senin?
Neyim var benim diye tekrarladı Katrin. Ayağa kalktı. Birkaç saniye öfkeyle birbirlerine baktılar.
Mikael sanki bir düellodaymış gibi tuhaf bir duyguya kapıldı. Ringe çıkmış iki boksör gibi nasıl olduğunu anlamadan birbirlerine çok sokulmuşlardı. Katrin'in nefesini hissetti, gözlerinin parladığını gördü. Göğüs kafesinin kalkıp indiğini, başını hafifçe yana eğdiğini. Katrin'i öptü. Bir an affedilmez bir hata yaptığını düşündü. Fakat Katrin de onu öptü. Birkaç saniye. Ne olduğunu anlayamıyormuş gibi şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. Sonra Katrin onu boynundan tutup kendine çekti. Her şey çığırından çıktı. Kanepeye, sonra yere devrildiler. Mikael bütün bu çılgınlığın arasında Katrin'in internetteki resmine bakarken böyle olacağını tahmin ettiğini düşündü. 9. Bölüm 24 Ağustos. Frederica Nyman adli tıbbın laboratuvarında oturmuş kızlarını düşünüyordu. Nerede yanlış yapmıştı?
Aklım almıyor, dedi meslektaşı Matthias Holmström'e.
Neyi aklın almıyor Frederica?
Josephine'le Amanda'ya karşı nasıl bu kadar öfkeli olduğumu, barut fıçısı gibiyim.
Niye öfkelisin?
O kadar kibirliler ki merhaba bile demiyorlar.
Aman Frederica, daha 20'lerinde bile değiller. Çok doğal. O yaşlarda nasıldın, hatırlıyor musun?
Frederica hatırlıyordu. Örnek bir kızdı. Dersleri iyiydi. İyi flüt çalıyordu. Korodaydı. Voleybol oynuyordu. Üstelik terbiyeli bir kızdı. Yüzünden gülücük eksik olmazdı. Küçük neşeli bir asker gibi. Evet anneciğim, baş üstüne babacığım, derdi. Çekilmez yanları da vardı tabii. Ama yine de bir soruya bile cevap vermemek. Frederica'nın anlayabileceği bir şey değildi. Boş veremiyor, ne yapsa canı sıkılıyor, çıldırıyor, akşamları bağırıp duruyordu. Yorgunluktan canı çıkıyordu, uyumalı, dinlenmeliydi. Kendine derhal bir uyku ilacı yazmalıydı ya da eli değmişken niçin uyuşturucu türü bir şey olmasındı. Genç kızlık dönemi harikulade geçtiğine göre şimdi biraz yoldan çıkabilirdi. Biraz kırmızı şarapla karıştırırdı, biraz da ağrı kesici. Kendi kendine güldü. Matyas'a görev icabı bir şeyler söyledi. Gülümseyerek karşılık vermesine sinirlendi. Ona da bağırma isteğine kapıldı. Tekrar dilenciyi düşünmeye başladı. İşte üzerine titrediği tek şey buydu. Polisin boş verdiği bir olay olmasına aldırmıyordu. Bu işe öncelik vermiş, dişlerin radyokarbon analizini istemişti. 2 yıllık yanılma payıyla yaşını öğrenirdi. Bir de dişlerinin şekillenmeye başladığı, çocukluk yıllarındaki beslenme alışkanlığı ve stronsiyum ile oksijen bileşimini öğrenmek için karbon 13 analizi istemişti. Ayrıca International Genome.org veri tabanından otozomal DNA sonucuyla karşılaştırma yapmıştı. Adam çok büyük ihtimal Güney Asya'nın güneyinden geliyordu. Ama bu o kadar önemli değildi. Segmental saç analizinin sonucunu bekliyordu Frederica. Saç analizi en kötü ihtimalle birkaç ayı bulabilirdi. Adli tıbbın kimya laboratuvarını sıkıştırabileceği kadar sıkıştırmıştı. Ama Frederica sekreteri bir kez daha aramaya karar verdi. İngela, dedi. Başının etini yediğimi biliyorum. Doktorların arasında en az dırdırıcı sensin, dedi İngela. Ama son günlerde onlarla yarışa girdin. Saç analizi geldi mi?
İsimsizin mi?
Evet.
Bekle biraz, rapor merkezine bakacağım.
Frederica parmaklarını trompet çalar gibi masaya vururken duvar saatine baktı. Ona 20 vardı. Daha şimdiden öğlen yemeğini iple çekiyordu. Vay vay, dedi Ingera bir süre sonra. Hızlarını arttırmışlar. Analiz gelmiş, yukarı getiriyorum.
Ne olduğunu söyle yeter.
Bakalım, bir dakika. Frederica'nın üzerinde tuhaf bir sabırsızlık vardı. Belli ki adam uzun kıllıymış, dedi Ingela. 3 segment var, 3'ü de negatif. Opiyat ya da benzo izi yok.
Yani çoklu uyuşturucu bağımlısı değil.
Yok, eski kuşak alkoliklerden. Ama bir dakika, işte daha önce aripiprazol almış. Nöroleptik değil mi bu?
Öyle, şizofreni tedavisinde kullanılıyor.
Bulduğum tek şey bu.
Frederica telefonu kapattı. Bir süre hiç kımıldamadan düşündü. Adam bir süre önce kullandı. Aripiprazol'dan başka sakinleştirici kullanmamıştı. Bu ne demekti? Dudaklarını ısırdı. Yüzünde hala o şapşal gülümseme olan Matyas'a öfkeyle baktı. Çok açık değil miydi? Ya adamın eline birdenbire, belki tesadüfen, bir sürü uyku hapı geçmiş ve hepsini birden yutmuş ya da biri içki şişesine karıştırarak ölümüne sebep olmuştu. Frederica içkiyle Zopiklo'nun tadının nasıl olduğunu bilmiyordu. Büyük ihtimal iyi değildi. Ama bunu dert edecek birine benzemiyordu. Peki biri onun için öldürmek istesindi? Bu bilinemezdi, en azından şimdilik. Kazara yapılmış bir şey değildi. Aceleyle yapılacak şey değildi. Çünkü tabletleri içkiyle karıştırmak biraz incelik isterdi. Özellikle afyonlu ilaçlar katarak, dextropropoksifen katarak. Dextropropoksifen. Frederica'yı şüphelendiren şey buydu. Dextropropoksifenli kokteyli biraz daha iyiydi. Eczacılık bilgisi gerektirirdi. Yahut birinin bir doktordan yardım almasını. Frederica yine heyecanlanmıştı. Ne yapması gerektiğini düşündü. Hans Faste'yi arayabilir, meczupların nasıl davrandıklarına dair bir söylev daha dinlerdi. Buna tahammülü yoktu, raporunu yazdı. Sonra Mikael Blomkvist'i aradı. Hazır kuralları çiğnemişken devam etmesinde mahsur yoktu. Katrin Lindos, Mikael'in Zandham'daki kulübesinde oturmuş, Svenska Dagbladet gazetesinin baş makalesini yazmaya çalışıyordu. Fakat bir türlü olmuyordu, ilham gelmiyordu. Son teslim tarihlerinden de fikir sahibi olmaktan da bıkmıştı. Mikael Blomkvist'ten başka her şeyden bıkmıştı. Çılgın bir halde tabii. Ama yapacağı bir şey yoktu. Evine gitmeli, kedisine, çiçeklerine bakmalıydı. En önemlisi biraz bağımsız olmalıydı. Bir karar veremedi. Mikael'e yapışıp kalmıştı. İşin tuhafı, kavga bile etmemiş, yalnızca sevişip saatlerce konuşmuşlardı. Mikael'e belki 100 yıldır aşık olduğundan böyleydi. Bir zamanlar bütün genç muhabir kızların aşık olduğu gibi. Ama gerçek nedenin şaşkınlık olduğunu düşünüyordu. Hiç beklenmedik olanın gücü. Karşılaştıklarında Mikael'in kendisini küçümsediğinden, alt etmeye çalıştığından emindi. Bu nedenle sıkıştırıldığını hissettiği her seferde olduğu gibi tedbirli ve kibirli davranmıştı. Onu bürosundan def etmeye çalışırken gözünde başka bir şey görmüştü. Açlık, gıdasız kalmış bir keşişin açlığı. İşte o zaman her şey çığırından çıkmıştı. Herkesin sandığı kadının zıttına dönmüştü. Meslektaşlarından birinin her an büroya gelme ihtimaline bile aldırmamıştı. Mikael'in kollarına hala şaşırdığı bir arzuyla atılmıştı. Sonra dışarı çıkmış, kendilerini şaraba vurmuşlardı. Normalde kesinlikle yapmayacağı bir şeydi bu. Gecenin geç saatlerinde bir taksi bota atlayıp Zandham'la gelmiş kulübeye yığılmışlardı. Günlerini yatağa uzanıp iç içe geçerek, bahçede oturarak yahut tekne gezintisine çıkarak geçirmişlerdi. Yine de bunun ciddi bir şey olduğuna inanmak istemiyordu. Şimdiye kadar hayatında hep kalıcı olan, varlığını hiç terk etmeyen korkuyla ilgili tek kelime etmemişti. Yarın sabah, hatta belki bu akşam eve dönerim diyordu. Ama dün ve evvelsi gün de böyle demişti, gitmemişti. Şimdi pazartesi sabahı saat 10:30'tu, deniz rüzgarlıydı, gökyüzüne baktı. Rüzgar da öfkeli, yeşil bir ejderha dolaşıyordu. Yanında bir şey uğuldadı. Mikael'in telefonuydu. Mikael koşuya çıkmıştı. Katrin telefonu aldırmadı, yine de ekranına baktı. Frederica Nyman yazıyordu. Şu bahsettiği adli tabip olmalıydı. Telefonu alıp cevapladı. Mikael'in telefonu. Mikael'le konuşacaktım. Dışarıda koşuyor, mesaj iletmemi ister misin? Beni aramasını söyle, tahlil sonuçlarını aldığımı. Dilenciyle mi ilgili? Evet. Biliyor musun, ben onunla karşılaştım. Öyle mi? Katrin doktorun sesinden ne kadar meraklandığını anladı. Üzerime yürüdü. Affedersin, sen kimsin? Ben Katrin, Mikael'in arkadaşı. Ne oldu? Maria Torget'te üzerime yürüdü, bağırdı. Senin de derdi neymiş? Katrin bunları konuştuğuna pişman oldu. Geçmişinden soğuk bir rüzgar gibi esen, tanımlayamadı, o korkunç duyguya kapıldı. Johannes Forsell hakkında konuşmak istiyordu. Savunma Bakanı Forsell. Diğer herkes gibi adam hakkında atıp tuttu. Mümkün olduğu kadar hızla uzaklaştım.
adamın nereden geldiğine dair bir fikrin var mı? Katrin Frederica'nın bunu pekala bildiğini düşündü. Hiçbir fikrim yok dedi. Şu bahsettiğin test sonuçları ne? Bunu Mikael'le konuşsam daha iyi olur. Herhalde öyle olur. Seni aramasını söyleyeceğim. Katrin telefonu kapattı. Korkunun içine nasıl işlediğini hissetti. Dilenciyi hatırladı. Maria Torget'teki heykelin önünde nasıl dizlerinin üstünde oturduğunu, dejavu duygusuna kapılmasına neden olduğunu, onu çocukluk yolculuklarına döndürdüğünü hatırladı. Belki adama bakarken, bir zamanlar perişan insanlara bakarken hep gülümsediği gibi tedirginlikle gülümsemişti. Her neyse, adam varlığının onaylandığını düşünmüştü belki. Ayağı fırlamış, yerdeki bir dal parçasını kapmış, sallanarak üzerine yürümüş, bağırmıştı. ''Famous lady, famous lady!'' dipnot. İngilizce ünlü hanımefendi, ünlü hanımefendi. Adamın kendini tanımasına şaşırmıştı Katrin. Yaklaştığında kesilmiş parmaklarını, yüzündeki siyah lekeyi, gözlerindeki çaresizliği ve solgun tenini görmüştü. Sanki felç olmuş, hareket edememişti. Ancak adam ceketine yapışıp Johannes Forsell'le ilgili zırvalamaya başladığında elinden kurtulup uzaklaşmıştı. ''Ne dediğini hiç hatırlamıyor musun?'' diye sormuştu Mikael. ''Her zamanki saçmalıklar'' demişti. ''Ama belki öyle değildi. Sözcükler tekrar kulağına geldi. Eskisi kadar anlaşılmaz değillerdi. Ve Forsell hakkında şimdiye kadar söylenilenlerden farklı şeylerdi. Katrin'e başka bir şeyler fısıldıyorlardı.'' Mikael eve yaklaşmıştı. Çok yorulmuştu. Terliydi. Dönüp arkasına baktı. Kimse yoktu. Daha önce olduğu gibi hayal görüyorum. Ne aptallık diye geçirdi içinden. Son günlerde izlendiği duygusuna kapılmıştı. 40 yaşlarında at kuyruklu, sakallı, kolları dövmeli bir adamla biraz sık karşılaştığını düşünüyordu. Adam tatilci gibi giyiniyordu. Ama bakışları tatile çıkmış birinin bakışları gibi değil. Fazla dikkatliydi. Yine de adamın kendiyle bir alakası olduğunu sanmıyordu. Mikael Katrin'de kayboluyor, dış dünyayı unutuyordu. Ama bazen şimdi olduğu gibi endişeye kapılıyordu. Bu gibi durumlarda aklına hep Lisbeth düşüyor, gözünün önüne korkunç resimler geliyordu. Nefes nefese kalmıştı. Gökyüzü açık bulutsuzdu. Sıcak havanın devam edeceğini okumuştu. Ama rüzgar belki fırtına çıkabilirdi. Bahçesinin önünde durdu. Yaban mersinlerinin bakıma ihtiyacı vardı. Denize, denizde yüzenlere baktı. Ellerini dizlerine dayayarak eğildi. Nefesini toplamaya çalıştı. Şaşalı bir karşılanma beklentisiyle içeri girdi Katrin. Yalnızca 10 dakika süren koşularından döndü. Her seferde cepheden dönen bir askermiş gibi karşılayarak şımartmıştı onu. Ama şimdi yüzünü asmış yatakta oturuyordu. Mikael endişelendi. Aklına at kuyruklu adam geldi. ''Bir şey mi oldu?''
''Ne? Yok.''
''Kimse gelmedi değil mi?''
''Birini mi bekliyordun?'' dedi Katrin.
Mikael biraz sakinleşti. Katrin'in saçlarını okşadı. ''Neyin var?'' diye sordu. Katrin iyi olduğunu söyledi. Mikael pek ikna olmasa da Katrin'in gözlerinde parlayan karanlık ışığı ilk defa görmüyordu. Ama şimdi olduğu gibi yerleşmez, geldiği kadar hızla kaybolurdu. Katrin adli tabibin aradığını söyledi. Mikael Katrin'i kendi haline bırakıp Frederica Nyman'ı aradı. Test sonuçları hakkında bilgi aldı.
''Anlıyorum.'' dedi. ''Bundan ne sonuç çıkartıyorsun?''
''Oturup eline boyuna düşündüm. Bana göre şüpheli bir durum.''
Mikael kollarını karnında kavuşturmuş oturan Katrin'e baktı, gülümsedi. Katrin zorlama bir gülümsemeyle karşılık verdi. Mikael dışarıya baktı. Denizin üzerinde beyaz çizgilerin oluştuğunu gördü. Teknenin dıştan takma motorunu iyi kaldırmamıştı. Suya batıp çıkıyordu.
''Faste ne diyor?''
''Ona bir şey demedim ama raporuma yazdım.''
''Onu haberdar etmen gerek.''
''Edeceğim. Arkadaşın dilencinin Johannes Forsell hakkında konuştuğunu söyledi.''
''Forsell virüs gibi,'' dedi Mikael. ''Her kafadan çatlağın beynine giriyor.''
''Bak, bunu bilmiyordum.''
''Palme cinayetinde de böyle olmuştu. Her psikozunun kafasında bu cinayet vardı. Forsell'le ilgili aptal fesat teorilerine doydum.''
''Nereden çıkıyor bunlar?''
Mikael kalkıp tuvalete giden Katrin'e baktı. Bilemiyorum, bazılarının hayal dünyası çok geniş ama Forsell meselesi kesinlikle planlanmış bir şey. Forsell borsanın çöküşüyle ilgili Rusya'yı işaret ettiğinden böyle intikam alıyorlar. Kremlin'e karşı sert, inatçı bir tutum almasının karşılığı bu. Dezenformasyon kampanyasıyla karşı karşıya olduğu ortada.
Forsell biraz maceracı biri değil mi?
Bana göre bir arızası yok. Ticari işlerini didik didik ettim. Dilencinin nereden geldiğini hala bilmiyor musun?
Karbon 13 analizinin ortaya koyduklarından daha fazla bir şey bilmiyorum. Yoksulluk içinde büyümüş, bunu zaten tahmin etmiştim. Daha çok sebze ve tahılla beslenmiş. Ailesi vejeteryan olabilir.
Mikael banyoya ve Katrin'e baktı. Bu işte bir tuhaflık yok mu?
Nasıl yani, dedi Frederica.
Bir gün pat diye nereden geldiği bilinmeyen bir adam ortaya çıkıyor ve başka bir gün zehir kokteyli içerek ölüyor.
Ben de senin gibi düşünüyorum.
Mikael'in aklına bir fikir geldi. Biliyor musun, cinayet masasında bir arkadaşım var. Faste ile çalışmış bir komiser. Faste'nin kesinlikle kafadan kontak olduğuna inanan biri.
Akıllı adammış.
Çok akıllı. Bu olaya göz atmaya vakti var mı diye soracağım. Belki süreci hızlandırırız.
Çok iyi olur.
Sohbetin için teşekkür ederim, dedi Mikael. Seni tekrar arayacağım. Telefonu kapattı. Bublanski'yi araması için vesile çıkmasına sevindi. Komiserle uzun yıllardır tanışıyorlardı. İlişkiler her zaman sorunsuz değildi fakat iyi arkadaş olmuşlardı. Bublanski ile konuştu. Her seferde dinlendiğini hissederdi. Bublanski sağlam düşünme tarzıyla varoluşa dair bakış açısı kazandırıyordu sanki. Mikael artık hayatına dönüşen, bazen sansasyon ve deliliklerin içinde boğuluyormuş hissi veren dünya ile ilgili haber akınından kurtarıyordu. Bublanski ile en son Holger'in cenazesinde karşılaşmışlardı. Lisbeth ve Lisbeth'in kilisede ejderhalarla ilgili yaptığı konuşma hakkında konuşmuş, arayı fazla uzatmadan tekrar buluşmaya karar vermiş ama bir türlü fırsat bulamamışlardı. Mikael Bublanski'nin numarasını tuşlayacakken tereddüt etti. Gidip banyo kapısını tıklattı. Bir sorun yok değil mi?
7. ayrımın sonu. Sayfa 102.